Ayrım 8. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 82. Bu şekilde birkaç gün geçmesinin ardından Binoy öğle yemeğini yedikten sonra Gora'ya bir mektup yazmaya karar verdi. Mektubu bir türlü ilerlemiyordu. Bunun suçunu da kaleminin keskin olmamasına atmış, bir bıçakla özenle kalemini sivriltmeye koyulmuştu. Bununla uğraşırken aşağıdan kendisine seslenildiğini duydu. Kalemini masaya bıraktı, koşar adım aşağı indi. "Yukarı gelin Mohim Dada!" diye seslendi. Mohim yukarı çıkıp Binoy'un yatağına kuruldu. Mobilyaları dikkatlice inceledikten sonra Binoy'a döndü. "Bak Binoy, evine gelmeyişim, adresini bilmemem ya da sağlığını merak etmememden değil. Ama bu yeni nesil gençlerin odalarında ne bir parça pan bulabilirsin, ne de içecek tütün. Pan, felfelek yaprağı, tütün, kireç, baharat, şeker gibi maddelerle karıştırılıp çiğnenir. Bu yüzden çok önemli bir şey olmadıkça ben..." Mohim burada sözünü kesti. Binoy'un telaşa kapıldığını görmüştü ama sonra sözüne devam etti. "Eğer gidip hukah almayı düşünüyorsan hiç zahmet etme. Bana tütün ikram etmediğin için seni affedebilirim. Ama acemi birinin doldurduğu bir hukağı içmeye dayanamam." Mohim, yanında duran bir yelpaze ile kendini biraz yerledikten sonra gelme sebebini açıkladı. "Pazar öğleden sonrası uykumdan fedakarlık edip sana gelmemin bir sebebi var. Senden bir iyilik istiyorum." "Ne tür bir iyilik?" diye sordu Binoy. "İlk önce söz ver, sonra söylerim," dedi Mohim. "Eğer yapabileceğim bir şeyse tabii ki yaparım. Bu sadece senin yapabileceğin bir şey. Tek yapman gereken evet demek." "Bugün neden bu kadar çekingensiniz?" diye sordu Binoy. "Ben de sizin ailenizden sayılırım. Elimden gelirse elbette size yardım ederim." Mohim cebinden bir avuç pan yaprağı çıkardı. Birazını Binoy'a ikram ettikten sonra kalanı ağzına attı. Bir yandan panı çiğnerken sözlerine devam etti. "Kızım Sasi'yi tanırsın. Pek çirkin sayılmaz. Bu konuda babasına çekmiş çünkü. Sasi gitgide yaşlanıyor. Ona bir koca bulmamın zamanı geldi de geçiyor. İşe yaramazın birinin eline düşecek diye geceleri uykum kaçıyor." "Neden bu kadar endişeleniyorsunuz?" dedi Binoy teselli eder bir sesle. "Kızınızın evlenmesi için daha çok vakit var." "Eğer bir kızın olsaydı beni anlardın," dedi Mohim içini çekerek. "Yıllar geçiyor ama onu evlendirebileceğim biri çıkmıyor. Bu iş böyle uzadıkça kahroluyorum. Belki sen bana umut verirsen o zaman bekleyebilirim." Binoy biraz ürkmüştü. "Üzgünüm ama benim de öyle pek fazla tanıdığım yok," diye mırıldandı. "Doğrusunu söylemek gerekirse Kalküta'da da ailenizden başka pek bir tanıdığım yok. Ama yine de sizin için birini bulmaya çalışırım." "Sasi'yi iyi tanırsın. Nasıl bir kız olduğunu bilirsin." "Elbette," dedi Binoy gülerek. "Onu bebekliğinden beri tanırım. Çok iyi bir kızdır." "O zaman öyle uzaklarda birini aramana gerek yok. Kızımla senin evlenmeni istiyorum," dedi Mohim yüzünü sevinçle parlayarak. "Ne?" diye haykırdı Binoy. Şimdi iyice telaşlanmıştı. "Patavatsızlık ettiysem özür dilerim," dedi Mohim. "Kuşkusuz ailen benim ailemden daha yukarı bir sınıftan. Ama sen eğitim almış birisin. Bunu sorun edeceğini sanmıyorum." "Hayır, hayır. Sorun aileler değil," dedi Binoy. "Ama kızınız daha o kadar küçük ki." "Ne demek istiyorsun?" "Sasi evlenmek için yeterince büyük. Hint kızları mem sahip değiller." "Mem sahip Avrupalı bayan. Geleneklerimize karşı gelmemeliyiz." Mohim, kurbanının elinden öyle kolayca kurtulmasına izin verecek biri değildi. Binoy ne yapacağını bilemiyordu. Sonunda, "Bana düşünmem için zaman vermelisiniz," dedi. "İstediğin kadar düşün. Buraya düğün gününü kararlaştırmak için gelmedim zaten." "Yakınlarımın fikrini almalıyım," dedi Binoy. "Elbette," diye araya girdi Mohim. "Tabii ki onlara danışmalısın. Amcan hayatta oldukça onun isteklerine ters bir şey yapamayız." Sözünü bitirdikten sonra cebinden biraz daha pan çıkardı. Meselenin hallolduğunu düşünüyormuş gibi çıkıp gitti. Bir süre önce Ananda Moyi, Binoy'un Sasi ile evlenmesi önerisini ortaya atmıştı. Ama Binoy o sırada bunu pek önemsememişti. Böylesi bir birlikteliği şu anda da uygun görmüyordu. Ama yine de bu fikri tamamen aklından atmadı. Eğer Sasi ile evlenirsem diye düşünüyordu, o zaman tamamıyla Gora'nın ailesinden olurum. Gora da benden böyle kolaylıkla uzaklaşamaz. Evliliği bir gönül işi olarak gören İngiliz adetlerine gülüp geçiyordu. Bu yüzden de Sasi ile evlenmesinde olanaksız bir taraf görmüyordu. Aslında o anda bu durumdan oldukça memnundu. Çünkü Mohim'in bu önerisi Gora'ya akıl danışması için bir bahane oluyordu. Arkadaşının bu öneriyi kabul etmesi için kendisine baskı yapmasını bile umuyordu. Hatta teklifi hemen kabul etmezse Mohim'in Binoy'dan yardım isteyeceğine emindi. Bu düşünceler Binoy'un bunalımından çıkmasına yardımcı oldu. Gora'yı bir an önce görmek için hemen dışarı çıktı. Daha fazla uzaklaşmamıştı ki Satish'in arkasından kendisine seslendiğini duydu. Oğlanla birlikte evine döndü. Satish cebinden bir mendile sarılmış bir şey çıkardı. "Bilin bakalım bunun içinde ne var?" dedi Satish. Binoy her türlü olmayacak şeyi saydı. Bir kuru kafa, yavru köpek ama Satish hepsine hayır diyordu. Sonunda Satish bohçayı açtı, içindeki siyah renkli meyveleri göstererek sordu. "Bunların ne olduğunu biliyor musunuz?" Binoy birkaç gelişigüzel tahmin yaptı. Nihayet pes edince Satish, Rangun'da yaşayan bir teyzesinin ufak bir meyve bahçesi olduğunu açıkladı. Annesi de Binoy Babu için birkaç meyve göndermişti. O günlerde Kalküta'da Myanmar mangosteni pek bulunmuyordu. Binoy bir tane elini alıp salladı, avucunda sıktı. "Peki bunlar nasıl yeniyor Satish Babu?" diye sordu. Satish Binoy'un cahilliğine güldü. "Isırarak yemeye çalışmayın. Önce bıçakla kesin, sonra da içini yiyin," dedi. Satish daha kısa bir süre önce meyvelerden birini ısırarak yemeyi defalarca deneyerek yakınlarını eğlendirmişti. Şimdi de Binoy'a gülerek kendini avutuyordu. Bu akran olmayan iki arkadaş bir süre şakalaştıktan sonra Satish, "Annem vaktiniz varsa bize gelmenizi istiyor Binoy Babu. Bugün Lila'nın doğum günü," dedi. "Üzgünüm, bugün vaktim yok," dedi Binoy. "Başka bir yere gitmem gerekiyor." "Nereye gideceksiniz?" diye sordu Satish. "Arkadaşımın evine. Hani şu bize gelen arkadaşınız mı?" "Evet, o." Satish, Binoy'un kendi evlerine gelmeyip Satish'in hiç hoşlanmadığı bu arkadaşına gitme sebebini anlayamıyordu. Binoy'un böylesi bir arkadaşı görmek istemesi Satish'in hiç hoşuna gitmemişti. Kendi öğretmeninden bile daha sert birine benziyordu. Hele müzik kutusunu gösterse beğenmeyeceğinden adı gibi emindi. Satish ısrar etti. "Hayır Binoy Babu, bize gelmelisiniz." Binoy bir süre sonra teslim olmak zorunda kalmıştı. İsteklerinin çatışmasına, mantığının yaptığı bütün itirazlara rağmen sonunda kendisini ele geçiren Satish'in elini tutmuş 78 numaraya doğru yürüyordu. Binoy, Myanmar'dan gelen meyveleri paylaşması için seçildiğine aslında çok memnundu. Böylece Paresh Babu'nun ailesiyle yakınlaşma yolunda ilk adımı atmış oluyordu. Binoy Paresh Babu'nun evine yaklaşırken Haran'ı gördü. Lila'nın doğum gününe davet edilmiş, Binoy'un tanımadığı insanlarla evden çıkıyordu. Haran, Binoy'u görmezlikten gelerek uzaklaştı. Binoy eve girdiğinde gülüşen, koşuşan insanların seslerini duydu. Sutir, Labonya'nın albümünü sakladığı çekmecenin anahtarını çalmıştı. Edebiyat dünyasında ün kazanmaya hevesli bu genç kızın seçtiği şiirlerin arasında alay konusu olabilecek şiirler de vardı. Sutir de albümü eline almış, bunları konuklara okumakla tehdit ediyordu onu. Binoy savaş alanına geldiğinde durum tam olarak buydu. İçeri girer girmez Labonya ve ötekiler kaşla göz arasında kayboldular. Satish de eğlenceye katılmak için peşlerinden koştu. Az sonra Sucharita Binoy'un yanına gelmişti. "Annem biraz beklemenizi rica ediyor. Az sonra burada olacak. Babam da Anat Babu'yu ziyarete gitti. O da birazdan gelir," dedi Binoy'a. Sucharita, Binoy'un rahat etmesi için Gora hakkında konuşmaya başladı. "Herhalde bir daha bizim eve adımını atmaz," dedi gülerek. "Neden böyle düşünüyorsunuz?" "Biz kızların erkekler varken ortaya çıkmalarından hiç hoşlanmamıştı," dedi Sucharita. "Ev işinden başka bir şey yapmayan kadınların dışındakilere pek bir saygısı yok sanırım." Binoy buna yanıt vermekte zorluk çekiyordu. Sucharita'nın söylediklerinin yanlış olduğunu söylemek isterdi. Ama doğru olmadığını bildiği bir şeyi nasıl söyleyebilirdi? Bu yüzden yalnızca, "Sanırım Gora, genç kızlar bütün düşüncelerini ev işlerine vermezlerse görevlerine olan bağlılıklarında kusur edeceklerini düşünüyor dedi. Erkekler ve kadınların görevleri eşit olarak paylaşması daha iyi olmaz mıydı dedi suç harita. Erkekleri evin içine sokarsanız dışarıdaki dünyaya olan görevleri aynı şekilde zarar mı görür? Siz de arkadaşınızla aynı fikirde misiniz? Kadınların toplumdaki yeriyle ilgili konularda Binoy şimdiye kadar hep Gora ile aynı fikirde olmuştu. Bununla ilgili makaleler bile yazmıştı. Ama şimdi böylesi fikirleri kabul etmek ona çok zor geliyordu. Böylesi konularda hepimiz geleneklerin kölesi değil miyiz dedi Binoy. Kadınları evlerinin dışında görmek bizi huzursuz ediyor. Çünkü buna alışık değiliz. Bu yüzden kendimizi haklı göstermek için bunun yakışıksız bir şey olduğunu öne sürüyoruz. Hepsinin temelinde gelenekler var. Öne sürdüğümüz kanıtlar bahaneden başka bir şey değiller. Suç harita arada sorular ve önerilerle konuyu hep Gora'nın üzerinde tuttu. Binoy da içtenlikle arkadaşı hakkındaki düşüncelerini aktardı. Daha önce hiç fikirlerini böylesine açık bir şekilde anlatmamıştı. Gora'nın bile kendi ilkelerini böylesi açık ve seçik bir dille açıklayabileceğinden kuşkuluydu. Kendi beklenmedik zekası ve ifade biçiminin güzelliğiyle şevke gelen Binoy'un duyduğu mutluluk yüzünden okunuyordu. Kutsal yazılarımız kendini tanı diyor. Çünkü bilgi özgürlüktür. Arkadaşım Gora, Hindistan'ın kendi kendini tanımasının vücut bulmuş halidir. Sıradan insanlardan çok farklıdır. Geri kalanımızın zihinleri her türlü olay tarafından farklı yönlere yönelmesine rağmen Gora hiçbirinin çekiciliğine kapılmaz. Gök gürlemesini andıran sesiyle mantrayı durmadan tekrarlar. Kendini tanı. Suç harita Binoy'un anlattıklarını zevkle dinliyordu. Sohbet neredeyse hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Ama bir anda yan odadan Satish'in şarkı söyleyen tiz sesi duyuldu. Acı veriyor söyleme artık. Yaşamın yalnızca boş bir hayal olduğunu. Zavallı Satish yeteneklerini misafirlere gösterme şansını daha önce hiç yakalayamamıştı. Misafirler genellikle Lila'nın İngilizce şiirlerini sıkıntıyla dinlemek zorunda kalırlardı. Lila ve Satish'in her konuda mücadele ediyor olmasına rağmen baroda hiçbir zaman Satish'i yeteneklerini sergilemesi için çağırmazdı. Satish'in hayattaki en büyük eğlencesi Lila'nın gururunu kırmaktı. Tabii ilk önce bunu yapmanın bir yolunu bulması gerekiyordu. Geçen gün Lila yeteneğini Binoy'a gösterme şansını yakalamıştı ama üstünlüğünü kanıtlaması için kimse Satish'i davet etmemişti. Böyle bir şey yapmaya kalksa onu terslerlerdi. Bu yüzden sanki kendisi için yapıyormuş gibi bitişik odada şiirini okumaya başlamıştı. Suç harita Satish'in sesini duyunca kendini gülmekten alamamıştı. O anda örgülü saçlarıyla Lila koşarak Suç harita'nın yanına geldi, kulağına bir şeyler fısıldadı. Saat 4 olmuştu. Paresh Babu'nun evine gelirken Binoy erkenden ayrılmaya karar vermişti. Oradan çıkıp Gora'yı görmeye gidecekti. Suç harita ile arkadaşı hakkında konuştukça onu görmeyi daha çok istiyordu. Saatin kaç olduğunu görünce sandalyesinden kalktı. ''Bu kadar erken kalkmak zorunda mısınız?'' diye sordu Suç harita. ''Annem sizin için çay hazırlıyordu. Biraz daha kalsanız olmaz mı?'' Binoy için bu bir soru değil, emirdi. Hemen yerine oturdu. Zarif ipek bir elbise giyen Labonya, içeri girip çayın hazır olduğunu haber verdi. Annesi herkesi taraçaya bekliyordu. Binoy çayını içerken Bayan Baro da bütün çocuklarının eksiksiz yaşam öykülerini anlatarak onu oyalıyordu. Lolita Suç harita ile birlikte odadan çıktı. Yanlarında yalnızca örgüsüyle uğraşan Labonya kalmıştı. Daha önceleri konuklardan biri narin parmaklarıyla ne kadar güzel örgü yaptığını söylemişti. O da o günden sonra ne zaman misafirleri olsa örgüsünü eline alırdı. Akşam olmak üzereyken Paresh Babu geldi. Günlerden pazar olduğu için hep birlikte Brahmo Samaj ayinine gitmelerini önerdi. Bayan Baro da Binoy'a eğer bir itirazı yoksa kendileriyle gelmesinden memnun olacaklarını söyledi. Bu sözden sonra Binoy'un itiraz etmesinin herhangi bir yolu yoktu. İki tane araba kiralayıp ayinin yapıldığı yere doğru yola koyuldular. Ayin bittikten sonra tam arabalara binerken Suç harita elinde olmadan ürpererek bağırdı. Bakın, Gurmohan Babu. Gora'nın onları görmüş olduğuna şüphe yoktu ama sanki onları fark etmemiş gibi oradan uzaklaştı. Binoy arkadaşının kabalığından dolayı utanmıştı. ama onun neden böyle davrandığını da hemen anlamıştı. Gora, kendisinin de orada olduğunu görmüştü. Bütün gün içini aydınlatmış olan mutluluk bir anda yok oldu. Suçarita, Binoy'un aklından geçenleri ve nedenini anlamıştı. Gora'nın Brahmolara karşı beslediği ön yargı yüzünden Binoy gibi bir arkadaşına insafsızca davranacağını düşündükçe ona beslediği öfke artıyordu. Her ne şekilde olursa olsun, Gora'nın başarısızlığa uğramasını o anda her şeyden çok istiyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 90.